Ayrım 9. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 109. Önyargılı da değil, duygusal. Çok duygusal. Bana göre menajden gelen bir tavır. Menajın ne kadar çektiğini ben biliyorum. Başka bir Amerikalı talebesi vardı Vitek'in. John Walsh. Sonradan Edinburgh Üniversitesi'ne profesör olarak gitti. Ona doktora vermedi. Osmanlıca bilmiyorsun sen dedi. Walsh de o kadar inatçı ki gülüyor. Farsçayı, Arapçayı öğrendi. Osmanlıcayı çok iyi öğrendi. Bizden İngiltere'ye tahsile giden bazı tarihçiler onun öğrencisidir. Bir anti-Vitek hikayesi sürüp gidiyor. Son olarak Amerikalı Heath Lowry'de. Böylece hikayenin aslını, bu arada ilk Osmanlı Devleti tarihinde batıya yaygın çarpık görüşlerin aslını açıklamış bulunuyoruz. İkinci çalışmayınız British Museum'du. Orada ne yaptınız? Orada Türkçe yazmalar kısmı var. Kanunnameler üzerinde çalıştım. Çok önemli bir kaynak keşfettik. Osman Turan'la beraber. Osman onu neşretti. Tarihi takvimler Ankara TTK 1954. Takvim-i Hümayun denilen bu kronolojik kaynak şimdiye kadar kullanılmamış. Yalnız H. Hüsamettin Amasya tarihinde kullanılmıştır. Bu kaynakta padişahlara her yıl başında eskiden hangi tarihlerde önemli olaylar olmuş anlatılır, almanak gibi bir eser takdim edilirdi. Bunu müneccim başı hazırlardı. Ne ilginç. Hasat iyi mi olacak, kötü mü? Padişah hangi günde sefere çıkmalı? Bu gibi eserler Ahkam-ı Sal, İhtiyarat veya Takvim-i Hümayun adıyla bilinir. Takvimde geçmişteki önemli olayların tarihlerini müneccim tespit etmiş. Mesela Orhan ne zaman doğdu? Tam tarihini yazmış. Müneccim başı gerçek notlar da mı düşmüş? Öngörüyle beraber gerçek bilgiler yani. Tabii tabii, padişahımız şu sultanla şurada buluştu yahut şu tarihte öldü diye bazen günü gününe tespit etmiş. Nasıl gitmiş bu kitaplar British Museum'a hocam? Bunlar çalınıp gidiyor. Bugün de gidiyor. Birkaç yıl önce Konya'daki Yusuf Ağa Kütüphanesi'nden Mevlana'nın dostu ünlü mutasavvıf Sadreddin Konevi'nin şahsi yazmalarını çaldılar. Londra'da buldular şimdi. Bunda büyük paralar dönüyor. Yağmalıyorlar Türkiye'yi. Neyse, biz bu takvimi British Museum'da bulduk. Bunun gibi birçok ihtiyarat kitapları Türkiye'de yazma kitaplıklar da var. Bir taraftan da Avrupa tarihi yazmak için araştırma yapıyorsunuz değil mi? Evet. Özetle Londra'daki yaşam gerçekten çok verimli geçti. Avrupa kültürünü öğrenmek istiyorum. Kiliselere gidiyorum, ayinleri takip ediyorum. Müzelere gidiyorum. Londra'da büyük müzelerden başka eski saraylarda özel müzeler vardır. Onlara gidiyorum. British Museum'da Avrupa tarihi ile ilgili asıl şu kaynak üzerinde yoğunlaştım. İngilizler heyetler göndererek İtalya ve İspanyol arşivlerinde İngiltere tarihini ilgilendiren belgeleri İngilizceye tercüme etmişler ve bu serileri Calendar of State Papers olarak yayımlamışlardır. Mesela Venedik arşivinde Mr. Brown'un başında bulunduğu bir heyet gitmiş, 15. yüzyıldan itibaren bulduğu kayıtları almış, Calendar of State Papers'ın Venice serisi 40 cilt kadar. İspanyol arşivlerinden 25 cilt kadar neşretmişler. Bir Colonial serisi var, koloniler tarihine ait. O hatırladığıma göre 25-30 cilt. İşte British Museum'da bunları tarıyorum. Bu arada Venedik arşiv belgelerini tarıyorsunuz. Evet, Venedik Osmanlı ile daima yakından ilgili. Venediklilerin İstanbul'daki balyozları, ikamet elçileri vardı. Elçi katipleri rüşvet vererek bir anlaşmanın kopyasını elde edebilirdi. Yani o kadar önemlidir Venedik arşivi. Balyoz her paşanın karakterini rüşvetçi mi değil mi senatoya bildirir. İngilizler bu arşivden belge tercüme ederken Osmanlı'ya ait pek çok malzemeyi çevirmişler. Not alıyorum ve işim gücüm British Museum'da. Calendar of State ciltlerini alıp okumak kolay bu. Çünkü içindekilerden Türk maddesine bakıyorum. Hangi vesikaların bize ait olduğunu görüyorum. Hem Osmanlı'yı araştırıyorsunuz hem Avrupa tarihini. Evet, o malzeme hala duruyor. Başka daha mühim işler araya girdi. Avrupa tarihini yazamadım. Ömrümün de sonuna geldim. Artık yazacağımı da zannetmiyorum. Osmanlı-Avrupa ilişkilerini yazabilirdim. Allah uzun ömür versin hocam. Londra'da konserler, kütüphane, sokaklar, meydanlar dolaşıyorsunuz ve bir bambaşka kültürü tanımaya çalışıyorsunuz. Yaşadığınız ilginç bir olay var mı Batı kültürünü tanımayla ilgili? Londra'da değil de New York'ta Hristiyan diniyle ilgime ait şu hatırayı buracıkta anlatayım. Bir defasında New York'ta kilisedeyim. Noel zamanı. Merasim yapılıyor. Onların Erokaristi dedikleri şarapla ekmek ayinini görmek istedim. Kalabalığın arasına girdim. Çıkmaya imkan yok. Kalabalık beni itiyor ileriye. İttiler, ittiler. Birden kendimi rahibin önünde buldum. Rahip ekmeği veriyor. Dilinizin üzerine şaraptan tadıyorsunuz. Bu suretle İsa'nın eti ve kanıyla birleşiyorsunuz. Benim ağzıma da uzattı. Gülüyor. İsa'nın etini yedik, kanını içtik. Kahkahalar atıyor. Ama İslam'da esas niyettir. Hristiyan olmadım. Hristiyan kültürünü içeriden anlamak için bütün bunları yaşadım. Aklınızda bir yandan Ankara'da mı? Yazışıyor musunuz eşinizle? Aa tabii. Günhan'ı çok özlüyorum. Eşimi de tabii. Yazışıyoruz. Üçüncü ilmi araştırmam İngiliz arşivi. Public Record Office'den söz edeyim. Dünyanın en büyük arşivlerinden biri, çok iyi tasnif edilmiş. Orada Osmanlı'ya ait malzeme çıkarıyorum. Fotokopi de veriyorlar. İstiyorum dosyayı, seçiyorum ve sikayı. Fakat bizim arşiv ve vesikalarına göre onların belge kalitesi çok düşük. Kötü kağıt kullanmışlar. Mürekkep öbür tarafa da sızmış. Bizde 500 yıl önceki vesikayı alırsanız bugün yazılmış gibi. Çünkü kağıdı özel bir yöntemle hazırlar. Üzerine ahar çekerler. İngiliz pratik adam. Onlarınki güç okunur. Onlardan çok mikrofilm aldım. Türkiye'ye geldiğimde rahmetli Orhan Buryan ile anlaştık. Türkiye'ye ait İngiliz arşiv vesikalarını seri halde neşredecektik. Başladık da eski İngilizceydi. Fakat Orhan Buryan zavallı mide kanserinden ölüverdi. O işte kaldı. Benim 3 çalışma mekanım British Museum, University of London, School of Oriental and African Studies ve Public Record Office. Öbür taraftan Londra'da, şurada burada geziyor, Avrupa kültürünü, İngiliz kültürünü tanımaya çalışıyorum. O zaman İngiliz edebiyatında en çok okuduğum yazar Bernard Shaw. Hemen hemen bütün piyeslerini okudum. Biliyorsun sosyalist bir yazardı. İngiliz aristokrasisini eleştirmiştir piyeslerinde. Ve bir de Somerset Maugham'ı beğenirim. Onun Human Bondage adlı kitabı beni çok etkiledi. İnsanın esareti gibi. Söyleşi sonrası kitabı hazırlarken tesadüf bu ya rastlayıp Altın Kitaplar, Hayat Hüzünleri hemen alıp okuyacağım. Tabi hocayı hatırlayıp sonra bu güzel romana dikkatimi çektiği için teşekkür ederek. Evet, bütün kitap şu temaya dayalı. Tanrı bizi yaratırken bir takım içgüdülerle yaratmış. Mesela seks. Seksin esaretinden kurtulamıyorsun. Nasıl ki yemek yemeden yaşayamıyorsun. İşte orada bir adamın hayatında sekse nasıl esir olduğu, seksten neler çektiği, ondan nasıl kurtulamadığı anlatılıyor. Hani Fuzuli'nin şiirindeki gibi. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Aşk insani esaret. Bu kitap benim hayatımda Göte'nin hayatı gibi hayli etkili olmuştur. İnsan keşiş oluyor, rahibe oluyor. Kurtulmak istiyor o bağımlılıktan. Yenmeye çalışıyor fakat yenemiyor. Keşiş Martin Luther sonunda keşişliği bırakıp evlendi. Sorun Katolik Kilisesi'nde hala başlıca sorun. Hocam kurtulmaya çalışınca da human sacrifice oluyor. Gülüyor. Evet, hayvani dürtülerden kurtulmaya çalışıyor insan. Bernard Shaw'a dönelim. Onun anlatımı alaycıydı. Lisanı halk dilinde, ondan da çok etkilendim. Bir açık parkta, Regent's Park'ta yazın, Shakespeare oyunlarını oynarlar. Gidiyorum ama çok şey anlamıyorum. Yine de gidiyorum. Gülüyor. Sonra Londra'da ev değiştirmek zorunda kaldım. Londra dışında bir oda buldum. Evin sahibi bir kasap firmasında muhasipti. Aşağıdaki misafir odasını bana verdiler. Başka bir odada bir başka Türk arkadaş, Kara Sapan kalıyordu. Büyük elçi oldu sonra. Talebeydi o zaman. Kasap, İngiliz adeti üzerine mutlaka pazar öğle yemeğine davet eder. En büyük işkencem oydu. Çünkü onların domuz yağıyla yaptığı İskoç yemekleri bir türlü boğazından geçmezdi. Gülüyor. Oradan da çıktım. Şehirde bir ev buldum. Orada da ev sahibi kızıl saçlı bir İskoç hanımdı. Diktatör. Gülüyor. Hayatım orada devam etti sonra. Londra dışına çıktınız mı hiç kaldığınız süre boyunca? Parkları çok seviyordum. Richmond Park'a sık gidiyordum. Londra'nın dışında. Bir saat otobüsle gidersiniz. Muazzam bir park. Bir tarafından bir tarafına iki saatte gidemezsiniz. Korular var içinde, geyikler dolaşır. Çıkışta da yolun kenarında Hint lokantaları vardır. Hayatım orada devam etti sonra. Londra dışına çıktınız mı hiç kaldığınız süre boyunca? Parkları çok seviyordum. Richmond Park'a sık gidiyordum. Londra'nın dışında. Bir saat otobüsle gidersiniz. Muazzam bir park. Bir tarafından bir tarafına 2 saatte gidemezsiniz. Korular var içinde, geyikler dolaşır. Çıkışta da yolun kenarında Hint lokantaları vardır. İngilizler Hint ve Çin yemeklerini severler. İkincisi Hyde Park. Üçüncüsü sarayın hemen önünde St. James Park. Kew Gardens İngiliz krallarının sayfiye yeri. Cennet gibi nefis parklardır. Bir defasında da İngiltere'nin güney sahiline gittim. Güney sahilleri Akdeniz gibidir. Koylar, yeşil tepeler. Fransa'ya gidemeyen İngilizler yazın oraya giderler. Bir defasında Isle of Wight'a gittim. Nefis bir ada. Brighton diye bir sayfiye şehri meşhurdur. Londra'ya yakındır trenle. Son defa gittiğimde çok bozulmuş gördüm. Turistik bir yer olmuş. Çok kalabalıktı. Bir de Devonshire. Orada Turkey diye bir sayfiye yeri var. Eski bir aristokratın malikanesinde kaldım. Harp yıllarında pansiyona dönüştürülmüş. Bahçesi çok çekici. Güney İngiltere'de tepeler yemyeşildir. Özel bahçe gibidir. Hangi dönem saraylarını seviyorsunuz? Geç dönem mi? 17-18. yüzyıl mı? Ben 14. yüzyıldan kalma eski gotik yapıları seviyorum. Eski kaleler görkemlidir. Feodal İngiltere zenginleşip koloni devleti olduktan sonra aristokratların her biri bir saray yapmış. Muazzam bahçeler, av için korular. 1950'lerde çoğu bakamadıkları için satılıyor. Otel haline getiriliyor. Bu arada Paris'te Uluslararası Tarihi Bilimler Kongresi toplandı 1950'de. O kongreye iştirak ettim. Londra'dan mı gittiniz? Evet, Paris'te kongrede önemli hadise Fernand Braudel'in La Méditerranée kitabıydı. 1949'da çıkmış. En çok bu kitap konuşuluyor. Tarih sahnesine bomba gibi düşmüş. O kitabı aldım hemen. Türkçe'ye çevrildi tabii Akdeniz diye. Orada Braudel'le tanıştınız mı? Orada Braudel'le tanışamadım. Yıllar sonra Türkiye'de ve ABD'de Binghamton'da tanıştım. O kitabı okuduktan sonra Braudelci oldum. Analiz okulunun tarih yaklaşımını benimsedim. Türkiye'ye gelir gelmez Belleten'de 1951'de bir makale yazdım. Analiz okulunu Türkiye'ye getirenler arasındayım. Barkan'la beraber. Bugün Amerika'da da Braudel'in ve Mark Bloch'un tarihçiliği gündemdedir ama Binghamton'da Fernand Braudel Center of the Historical Research diye bir enstitü kurdular. Enstitünün açılışına beni de çağırdılar. Braudelcileri orada topladılar. Oradaki konuşmam E. Wallerstein'ın Review dergisinde çıktı. The Impact of the Analyst School of Ottoman Studies Review 1978-69-96. Böylece Londra'daki ikametin sırasında en önemli tesadüflerden biri de Analiz Okulu'na katılmamdır. Analiz Okulu'ndan bahsetseniz biraz. İkinci Dünya Harbi bitince bütün dünyada solcu hareketler güç kazandı ve tarihçilikte de Marksist yorum gündeme geldi. Eski tarihçilik, milli hanedan devlet tarihçiliği, savaşlar tarihidir. Yeni tarihçilikte bunlar mühim değildir. Halkın yaşamı, yaşam şartları önemlidir. Analiz Okulu öncüleri Strasbourg Üniversitesi'nden Mark Bloch, Bloch'u komünist diye Almanlar yakalayıp idam etti. Braudel de aynı ekoldendir. Evvela Cezayir'deydi, sonra Paris'e geldi. Üstadı Lucien Febvre ilk defa 1930'larda halk zihniyeti tarihini yazmaya çalışan biriydi. Sosyal konuları ele alıyor. Barkan Strasbourg'dan Mark Bloch'un üniversitesinden mezun. Sonradan Braudel'in yakın arkadaşı oldu. Analiz okul tarihçiliğimize asıl Barkan ile girmiştir. Ben sosyal ekonomik tarihçi olarak bu tarih ekolünü benimsedim. Zaten doktora tezimde Vidin'de ağalarla Bulgar köylüsü arasındaki sosyal meseleyi almıştım esas olarak. Bütün tarihçiliğime sosyoekonomik meseleler damgasını vurmuştur. Ama öbür taraftan Batı edebiyatında bizim tarihimizi anlamıyorlar. Mesela gaza problemi yanlış konuyor, yukarıda dokundum. Bu gaza meselesinde onların yanıldıklarını, yanlış tefsir ettiklerini belirtiyorum. O zaman ben de oluyorum. Türk tarihini müdafaa eden, yani milliyetçi bir tarihçi gibi görünüyorum bu zaman. Beni sevmeyenler o noktayı alıp işte bu hamasi milliyetçi tarihçi diyorlar. Değilim aslında. Ben sosyal tarihçiyim, ekonomi tarihçisiyim. Haklısınız hocam. İlk defa yurt dışına çıktınız. Bir sürü yeni yerler gördünüz. İnsan tanıdınız, araştırma yaptınız. Sizin için Londra çok önemli olmalı. Evet, Avrupa'yı yakından gördüm. Arşivlere gittim. İlginç insanlarla tanıştım. Londra'da tanıdığım kişilerden birisi de Public Record Office'te İngiliz arşiv müdürlerinden birisiydi. Bernard Shaw'u da okuyorum o arada. Bernard Shaw kulübüne üyeymiş. İngiliz kulüpleri çok özeldir. Dışarıdan kimse giremez. O beni davet etti bir gece. Bernard Shaw'un yattığı şezlong, hatıraları, kalemi vesaire klapta saklanıyor. 1951'de Şubat ayında Türkiye'ye döndüm. Fakülte 1 Haziran 1950'de kalışımı bir yıl uzatmaya karar vermişti. Belgelere bakıyor. Arşivdeki çalışmalara devam etmem için. Ben sıhhi sebepler ileri sürerek bu bir yılı tamamlayamadım ve DTCF'de vazifeme döndüm. Bu arada Şevki Hanım'la bir Almanya seyahatimiz ve Viyana'da Ruslarla karşılaşmam var, onu anlatayım. Viyana'da Ruslarla mı karşılaştınız? Evet, hanımla bir konferans sonrası Türkiye'ye geliyoruz. Ruslar o zaman Doğu Avrupa ve Viyana'da asker bulunduruyorlar. Çekoslovakya, Macaristan, Viyana işgal altında. Evvela Almanya'ya, Münih'e uğradık. Münih'te o zaman Sovyetlere karşı bir propaganda radyosu vardı. Orta Asya Türk uluslarına propaganda yapan Free Radio diye bir yayın vardı. Orada birçok Kırımlı, Azeri, Özbek çalışıyor. Münih'ten bu Free Radio'nun propaganda broşürlerini almıştım. Çantamdalar ve biz Rus tarafına geçiyoruz. Viyana'ya geldik. Trenden indik. Şoföre bizi Rus bölgesine değil, Viyana o zaman parçalanmış, Batı bölgesine bir otele götür dedim. Savaştan sonra işgal dönemi Viyana'sında rahat dolaşım oluyor muydu o zaman? Oluyordu. Avrupa biliyorsunuz bölünmüştü ve birçok tehlikeli bir zamanda Türkiye'ye dönüyoruz. Şoför bizi ismi Kızıl Haç olan bir otele götürdü. Meğer o otel Rus subaylarının kaldığı otelmiş. Gülüyor. Arkamızda da Rusların oradaki emniyet teşkilatının binası var. Tasavvur edin. Tam merkezine götürmüş bizi. Caddeye çıktık. Arkamızda bir kadın takıldı. Bizi takip ediyor. Benim bavulumda da Rusya aleyhine Münih'teki Free Radyo'nun neşriyatı var. Gülüyor. O zaman Tuna üzerindeki büyük köprünün başında Ruslar kızıl yıldızlı bir abide yapmış. Biz artık kaygılı olsak da geziyoruz Viyana'da. Viyana, Osmanlılara karşı kazanılan zaferler nedeniyle baştan başa Osmanlı hatıralarıyla doludur. Her sokak başına bir abide, bir heykel vardır. Ya büyük müzisyenlerin, Strauss, Brahms ya da generallerin heykelleri. Nefis bir şehirdir Viyana. Çok mahrumiyet vardı o zaman. Eski Viyana uzun zaman Rus işgali altında kaldı biliyorsunuz. Hocam, bir tarihçi Viyana İstanbul'dan sonra ikinci imparatorluk şehridir, çok güzeldir diyordu. Doğru mu? Doğru. Bir hanedanın, bir imparatorun zaferlerini simgeleyen heykeller, mükemmel saraylar vardır Viyana'da. Kahlenberg Tepesi çok ilginçtir. 1683'te Türkler Viyana'yı kuşattığı zaman Leh Alman Habsburg ordularının karargahı kurulmuştur Kahlenberg Tepesi'nde. Aşağıda Türkler muhasara ediyor, tepeden Viyana görünüyor. Onlar da Türklere karşı harp planını orada yapıyorlar. Kilisesi de müzesi de vardır. Kahlenberg tepelerinden Leh süvarileri süratle inerken Alman orduları top tüfek ateşiyle eşlik ediyor. Muhasarada Osmanlı başkumandanının büyük hatası oldu. Merzifonlu Viyana düşmek üzere sanarak Yeniçerileri, yani ateşli silahlar kullanan ordunun büyük kısmını metrisler içinde bıraktı. Onları, gelen düşmanı karşı almadı orduya. O yüzden müthiş bir yenilgi, panik oldu. Tam bir katliam. Kahlenberg tepesine gittim, dua ettim. Oradan tepe altında şarap içilen nefis lokanta bahçelere inilir. Viyana, valsler ve şarap şehridir. Nasıl bir duygu işgal altındaki bir kentte olmak? Görünmüyor ama daima bir korku var içinizde. Biz tam merkezine düştüğümüz için bayağı tedirgin olduk. Takip etti sizi sonra, nasıl gitti? Pek öyle mütecaviz değildiler. Gezdik serbestçe, batıya geçtik. Mahrumiyetler var tabii, eski Viyana yok. Ama Viyana'nın çok temiz, görkemli, emperyal bir şehir olduğunu görüyorsunuz. Çok büyük bir yara oldu tabii onlar için. Hem yara hem zafer. Türk kuşatması yarası ve Viyana'yı kurtarma zaferi. Türklere karşı zafer kazanan, Türkleri Viyana önünden sonra Macaristan'dan süren büyük kumandanlar orada heykelleriyle daima hazır ve nazır. Avusturyalılar hala o tarihi hatıralar içinde yaşıyorlar. Her adımda Türklere karşı mücadelenin bir sembolü var. Hocam Osmanlı yüzyıllar boyunca bir sürü yeri ele geçirmiş. Karşısında kimse duramamış ve birden hezimet. Avusturyalılar için büyük bir gurur kaynağı olmalı. Tabii onun şan ve şöhreti içinde Habsburg hanedanı Avrupa'yı bizler koruduk diye övünür. Viyana muhasarası sırasında bütün Avrupa ayaktaydı. Türkler Viyana'yı kuşatınca İngiltere bile endişe içindeydi. İlk günlük gazete o zaman çıkıyor. Halk Avrupa'da her gün cepheden haber bekliyor. Türk kuşatması Avrupa için sıra dışı bir hadise. Viyana muhasarası benim profesörlük tezimdir. Napolyon nasıl Fransa'yı mahvetmişse Osmanlı'yı da Merzifonlu Mustafa Paşa mahvetmiştir. Düşüncesiz, mağrur bir adamdı. Halbuki bizde hala korunur. Tarihçi olarak Merzifonlu'nun büyük hata yaptığını yazdım. Nitekim Budin Beylerbeyi onu uyarmıştı. Merzifonlu'nun Avrupa ordularının silah gücü hakkında bir fikri yoktu. Cehalet, gözü karalık, çabuk sefer sevdası mı? Almanya-Avusturya için hazırlık yapmıştı. Merzifonlu yüz binlerce insanı oraya götürse yine kazanamazdı. Çünkü Almanya o zaman askeri bakımdan çok güçlüydü. Onu kestiremedi. Budin Beylerbeyi hudutta olduğu için biliyordu o şartları. Viyana'ya gitmeyin dedi ama dinletemedi. Neyse, Rus işgali altında Viyana'ya dönelim. Biz tarihçi olarak işgal altında olması dışında Viyana'nın sizin için farklı anlamı var. Tabii Kahlenberg Tepesi'ni herkes bilmez. Müttefikler oradaki kilisede karar verip saldırı planı yaptılar. Orada heyecanlandım. Mekanların geçmişinin çok içinde olunca nasıl oluyor hocam? Heyecanlı. Viyana'da otobüsler kale çevresi ringin etrafında dönerler. Şehre hakim St. Stephans Dom, büyük kilise. Türkler bombalarıyla onu hedef almışlar. Tabii ben gezerken hep tarih gözümün önünde canlanıyor. İslam Ezerleri Müzesi'nde Otağı Hümayun sergisi olmuştu. Gördünüz mü? Osmanlıların muhasara sonrası bırakıp kaçtıkları çadırları bazı imparatorlar aileleriyle daha sonra kullanmış. Pikniğe falan çıkmışlar. Gülüyor. Tabii Türk çadırı Almanya'da Karlsruhe'de Türk ganimetlerinin sergilendiği büyük bir müze vardır. Büyük bir cilde konu olmuştur. Karlsruhe, Türken Beute München, Hirmer 1991. Viyana bozgunu Osmanlı'nın çöküşünü hızlandırmaya bir etken oluyor değil mi? Ondan sonra yavaş yavaş inişe başlıyor. Osmanlı gücünün gerilemeye başlaması çok daha önce. 1593-1606 Avusturya Savaşı'nda 13 senelik savaşta o zaman Avrupa askeri alanda devrim yapmış, orduları ateşli silahları, at üzerinde tüfekli askerleri, bizim tımarlı süvariler mızrak kullanıyor. Avrupalı asker tüfekle de savaşıyor. Sonra rivli tüfek keşfetmişler. Yani çok daha sert. Zırh delen tüfekler. Daha can yakan. Çok daha uzağa gidiyor ve sert. Avrupa askeri bakımdan çok ileri bir hale gelmiş ve o zaman cepheden Osmanlı paşalarından saraya aman bize ateşli silahlarla donatılmış asker gönderin. Süvari bir işe yaramıyor diye raporlar geliyor. Savaşın 13 yıl sürmesi bu yüzden. Avrupa ile aramızdaki mesafenin açıldığı devir bu. 1593-1606 savaşlarıdır. Kültür, silahlar, teknoloji bakımından Avrupa'nın çok ileri gittiği bir devre rastladı. Mektep kitaplarında bunlar bulunmuyor maalesef. O savaştaki ayrıntıları gördüğünüz zaman Osmanlı'nın nasıl Avrupa karşısında aciz kaldığını görüyorsunuz. Avrupa ilimde, teknikte, teknolojide o kadar büyük adımlar atmış ki kolonileriyle ekonomik bakımdan Avrupa çok zenginleşmiş, güçlenmiş. Böyle bir kıta karşısında artık Osmanlı Kanuni devrindeki gibi kolay zaferler elde edemiyor. Avusturya Savaşı'nda Osmanlı yine yeniliyor mu? Avusturyalıların ilk zaferi o mu? Tabii sulh arıyoruz o savaşta biz. Aman bir an önce barış gelsin diye yalvarıyoruz adeta. Mütareke için birkaç kere adam gönderiyoruz. Mesele şu, Türkiye Avrupa'nın eşiğindedir. Bugün de öyle. Avrupa'daki büyük değişiklikler bizim geleceğimizi tayin eder. Bugün de AB var. Şimdi biz buna nasıl uyum yapacağız? Kopenhag kriterleri ve bazıları var. Daima Avrupa'nın meydan okuması karşısında bulunuyoruz. Ya ona intibak edeceksiniz yahut silineceksiniz. Atatürk mutlak batılılaşma kararına böyle gelmiştir. Bizi devamlı tehdit eden büyük güç Rusya'dır. Avrupa'yı bizden önce benimsemiş, nükleer silahları var. Bu güç karşısında Türkiye dayanabilmek için Avrupa ile bütünleşmek zorunda. Türk tarihinin gelişimi, mukadderatı Avrupa'ya bağlıdır. Avrupa'nın geleceği de bize bağlıdır. Bunu Avrupa anlayamıyor. Tarihte Avrupa'nın siyasi coğrafyasını hatta kültürünü Osmanlı etkisine hesaba katmadan anlayamazsınız. Bir misal vereyim. Avrupa'nın geleceği de Protestanlığın yerleşmesi Osmanlı baskısı neticesidir. Habsburglar Osmanlı ile savaşmak için Alman Protestan prenslerine daima tavizler vermişlerdir. Bakınız Fischer Galati Ottoman Imperialism and German Protestantism 1521-1555 Cambridge 1959. Medeniyet karşısında bir şey geliştirememişiz. Modern medeniyet bahsinde öyle. 9. ayrımın sonu. Sayfa 122.